أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aile efradıyla beraber daha yakından tanımak, onu yakınımız edinmek, onun örnek hayatını örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Bugünkü programda yine Hazreti Safiye annemizi efendim 6 bölüm halinde gördük. 7. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle. Efendim, bundan önceki hafta Safiye annemizin babasının çıkışlarını görmüştük yine. En son kullandığımız ifade, efendim muhtemelen demiştik hanımıdır o kızdığı söz. Kelleni uçururum senin diyordu, kızıyordu. Hanım da ona korkarım ki bir gün senin kellen uçacak, senin boynun vurulacak diye onu uyarınca o da defolup git başından diye kovmuştu. Şimdi efendim bu nedir? Efendim bu Beni Nadir kabilesinin ki Huyey bin Ahtab'ın lideri olduğu kabile bunca suçlardan sonra aslında ölümcül suçlardı bunlar. Ancak Resulullah Aleyhisselam sürgün etmekle kifayet buyurdular. Ve sürülüyorlar Medine'den. İşte Huyey bin Ahtab bağırıp çağırıyor. Buraya kadar görmüştük. Canavar gibi bağırıp üzerlerine gidince Huyey bin Ahtab, yani Safiye annemizin babası, kadınlar elinden zoraki kurtulup içeri koşuşturdular. Şimdi bundan sonra bir sayfa açılıyor. Bu bağırmadan sonra. Yaşlı bir kadıncağız konuşuyor. O da çok korkuyor Huyey'den. Muhtemelen yüzüne karşı söyleyemeyince bunları konuşacak. Çünkü kaynaklarımız diyor ki yaşlıca bir kadın Huyey bin Ahtab'ın yüzüne karşı konuşmaya cesaret edemese de daha fazla dayanamayıp ardından mırıldandı diyor kaynaklarımız. Bakalım neyi mırıldanmış. Bakınız ne diyor. Müslümanların bunca iyiliklerine rağmen her fırsatta bozgunculuk yaparsan, ihanet edersen göreceğin muamelede bu olur tabi. Evet. Müslümanların bunca iyiliklerine rağmen her fırsatta bozgunculuk yaparsan, ihanet edersen göreceğin muamelede bu olur tabi. Kadıncağız böyle arkasından mırıldanınca genç bir kız sesi ne bozgunculuğuymuş bu böyle diye soruyor. Kadıncağız kıza dönünce mahcup oluyor. Çünkü bu genç kız Hazreti Safiye annemiz. Hazreti Safiye böyle sorunca biraz mahcup olan yaşlı kadın mecburen artık açıklama yapmak zorunda kaldı. Senin pek bir şeyden haberin yok sanki ey Zeynep. Daha önce söylemiştim biliyorsunuz. Zeynep binti Huyey onun ismi. Sonra Safiye adını alacak. Senin pek bir şeyden haberin yok sanki ey Zeynep diyor yaşlı kadın. Hazreti Safiye cevabı da düşündürücü. Babamın öfkesinden dolayı özellikle son yıllarda pek bir şey öğrenemedim diyor. Yani önceleri az çok öğreniyordu ama artık öğrenemiyor. Senin şu baban var ya ey Zeynep, az daha canımızdan etti bizi. Nasıl yani diyor. Nasıl olur diyor. O kadar entrika, o kadar ihanetten sonra Müslümanları üzerimize kışkırttı. Müslümanlar bizi bunun için mi kuşattılar yani diye soruyor Hazreti Safiye. Ya ne sandın sen diye. Ama Müslümanlar önüne çıkanı öldürüyorlar demişlerdi. Evet, Yahudi böyle yetiştiriliyor. Müslümanlar önüne çıkanı öldürüyorlar. Şimdi Allah aşkına şu an dünyaya bakın, dünyaya kim öldürüyor? Ölen kim, öldüren kim? O zaman da aynı. Ama yani taktik de aynı, oyun da aynı. Gelip seni öldürüyor, ülkeni işgal ediyor, yakıp yıkıyor. Arkasından biz barış istiyoruz diyor. Subhanallah. Müslümanlar önüne çıkanı öldürüyorlar demişlerdi diyor. Başka ne demişlerdi peki? Soruyor yaşlı kadın. Onların her biri yağmacı, yalancı ve talancı diyor. Yağmacı, yalancı, talancı. Daha başka diyor yaşlı kadın. Yahudi düşmanı, insanlık düşmanı demişlerdi diyor. Yaşlı kadının cevabı. Bak kızım. Önüne çıkanı öldüren de yağmacı da, yalancı da, talancı da, insanlık düşmanı da hep Yahudilerdir. Sen ne diyorsun öyle? Şimdi konuşan bir yaşlı kadın, adını bilmiyoruz, biri Hazreti Safiye. Hazreti Safiye Yahudi kızı, Yahudi, liderin kızı, kadın da Yahudi. Ve bunu itiraf ediyor. İslam'ın en büyük düşmanları Yahudilerdir ey Zeynep. Bunu böyle bil. O da şaşırıyor. Bu nasıl olur diyor. Yahudiler olarak hepimiz yıllardır bir Resul gelecek diye bekliyorduk. Evet diyor. Ben de biliyorum onu. Bir peygamber gelecek, bir Resul gelecek. Biz ona tabi olacağız. Ha? O beklediğimiz Resul geldi. Gelmesine geldi ama... Kadıncağız ne kadar Hazreti Safiye iyi bir profilciyse de korkuyor tabii. Ama biz Yahudiler olarak ona iman etmedik mi diyecektin diye kendisi tamamlıyor. O zaman yaşlı kadın devam ediyor. Resulullah'ın gelme vaktinin yaklaştığını ve ona ilk iman edenlerin de bizler, yani Yahudiler olacağını söyleyip dururduk. Az önce ben de söyledim ya, ben de bunlara dinleyerek büyüdüm dedim ya. Ama gel gör ki kızım, ilk karşı çıkan da bizler olduk. Burada Hazreti Safiye güzel bir tespit yapıyor. Babam ve babam gibi Yahudi liderleri demek istiyorsun herhalde. Babam ve babam gibi Yahudi liderleri demek istiyorsun herhalde. Maalesef öyledir Zeynep. Babam niye bu kadar sert bir tavır takındı peki sizce? Bu gelen Resul'ün Yahudi değil de Araplardan olmasına kızdı. Bütün öfkesi bu. İşte buraya gelince genç, daha çok küçük genç olduğu halde Hazreti Safiye'nin tespiti çok önemli. Bizim de bu gözümüzden kaçar. Ama burada bu gözden kaçmayacak tespit çok mükemmel. Şimdi bu gelen Resul'ün Yahudi değil de Araplardan olmasına kızdı diyor. Bu durumda Hazreti Safiye ne diyor? Resulü gönderen Allah değil midir? Öyledir ey Zeynep. Resulü gönderen Allah olduğuna göre işin en kötü yanı burası ya Zeynep. O bizim değil, Arapların Resulü olur ancak diye karşı çıktı senin baban. Hazreti Safiye bir adım daha atıyor. Karşı çıktığı Araplar mı yoksa Allah mı acaba? Şimdi niye? Az önce ifade etti. Yani Resulü Allah gönderiyor. Allah Resulünün elçisini gönderirken insanlara mı soracak? Allah neyi uygun görürse, nasıl uygun görürse öyle takdir buyurur. O yüzden efendim, yani karşı çıktığı Araplar mı yoksa Allah mı acaba? Yani Arap peygambere karşı çıkacak, Yahudi peygamberi tasdik edecek. Gönderen kim? Allah Teala. Karşı çıktığı Arap peygamber değil. Karşı çıktığı, inandığını iddia ettiği Allah. Aman kızım. Baban böyle konuştuğunu duyarsa hiç acımadan boynunu vurur bilmiş o. Şaşırıyor Hazreti Safiye. Babası öfkeli kızıyor mu diyor ama sonunda babası. Benim de mi yani diyor. Evet kızım, senin de. Baban öfkeli bir adam. İyi ama diyor, ben onun kızıyım, o benim babam. Peki onun meşhur sözünü unuttun mu, duymadın mı, bilmiyor musun? Bir sürü sözü var, hangisini diyorsun ki? Baban şöyle diyor, kızıyor. Kim olursa olsun, onların o Resulünü kabul edenin boynunu vururum diyor. Evet, ben onu biliyorum. O zaman kim olursa olsun, kızım dikkat et bak. Kim olursa olsun onların o Resulünü kabul edenin boynunu vururum diyerek nasıl tehditler savurduğunu sürekli işitmiyor musun sen? Tabii endişe ediyor bu sefer ama biz sadece konuşuyoruz. Onun hakkında konuşmak da yasak kızım. Peki bu işin sonu nereye varacak böyle? Sürülüyoruz ya işte, sürgündeyiz. Sadece götürebildiklerimizi götürüyoruz ama. Bütün her şeyimiz burada kalıyor. Evet. Bu sonraki hayatına baktığım zaman ben Hazreti Safiye'nin bu sözünün mal mülkten ziyade hatıralar üzerine ağırlıklı durduğunu görüyoruz. Medine'den arkadaşlarımdan ayrıldığını görüyoruz. Çünkü yaşlı kadın diyor ki yanımıza ne kadar mal alabilsek de ancak 700 develik bir kafile teşkil ediyoruz bak. Develerimize birbiri ardınca dizildiler işte görüyorsun. Çıkıyorlar şehirden. Yani Beni Nadir Yahudileri befler çalarak, çalgılar çalarak Medine çarşısından büyük bir gösteriyle doğup büyüdükleri memleketlerinden çıkmaya başlamışlardı. Şimdi normalde sürgün ediliyorlar ama Müslümanlara karşı üzüntülü görünmemek, onlar bizi sürdüler ya da diğer deyimle biz onlara sürdük diye bakmasınlar bize diye sanki başka bir şehre kendi isteğiyle gidiyorlarmışçasına şenlikler yaparak efendim çıkıyorlar şehirden. Tabi işlerinde bu Beni Nadir kabilesi işte Huye bin Ahtap işlerinde, ailesi işlerinde, ister istemez de Hazreti Safiye de işlerinde. Hazreti Safiye doğup büyüdüğü Medine'yi terk etmek zorunda kalmıştı işte. Ailece ve bütün kabilece sürülüyorlardı. Yanlarına Allah bildiklerini alabilmiştirdi ancak. Yani bütün her şeyleri hatıralarıyla beraber Medine'de ve Müslümanlara kalmıştı. Yahudiler bunu bir türlü hazmedemiyorlardı. Ancak yola çıkınca, şimdi yolculuk sonuçta, sefer artık, develer üzerinde yan yana gidiyorlar. Bu durumda bir yandan yakınmalar, tabi Medine'yi çıkınca ağlamalar başlıyor da Müslümanlara karşı öyle görünüyorlar, neşeli güya. Yakınmalar, birbirine kızmalar, öfkeler hepsi var. Ancak yol boyu biraz gidince Hazreti Safiye'nin Muhayrık'ın yaptıklarını öğrenmesi karşısında şaşırıp kalıyor. Bunu yolda öğreniyor. O ana kadar öğrenememiş, yolda öğreniyor bunu. Peki nedir Muhayrık'ın yaptığı? Muhayrık kimdir? Muhayrık en-Nadri, Salebe bin Fityevn oğullarından. Beni Kaynuka ve aynı zamanda Beni Nadir Yahudilerin bilginlerindendi. Evet. Bu adam ne yapıyor biliyor musunuz? İşte Safiye annemiz bize bunu çok güzel rivayet ediyor. Daha doğrusu sürgün esnasında konuşulunca bundan haberdar olmuş oluyor. Peygamberimiz aleyhisselam sahabi ordusuyla Uhud'a hareket edip gittiği zaman Yahudi alimlerinden biri olan Muhayrık en-Nadri daha fazla dayanamadı. Bugüne kadar içindekini ifade edememişti. İlmen bilip bulduğu şeyi Uhud Savaşı'na kadar Yahudilerin tepkisinden çekindiği için açıklayamamıştı. Yani peygamberimizin hak peygamber olduğunu söyleyememişti. Gizliden gizliye kendisi ona iman etmişti. Ancak peygamberimiz aleyhisselam Uhud'a çıkınca Muhayrık Yahudi kavminin karşısına geçiyor. Çünkü peygamber aleyhisselamı kendi kutsal kitapları olan Tevrat'tan tanıyor sıfatlarıyla. Aslında bütün Yahudi alimleri tanıyorlar. Daha önce ayetleri geçmişti çünkü onlar kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor Allah Teala. Tanıyorlar ama inanmıyorlar işte. Reddediyorlar. Niye? Yahudi olmadığı için. İslam ordusu Uhud'a gidince Muhayrık en-Nadri kavmine dönüyor. Ey Yahudi topluluğu, sesleniyor. Buyur, ey bilge Muhayrık diyorlar. Bilge, alim bir adam. Vallahi siz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hak nebi olduğunu biliyorsunuz. Giriş cümlesi böyle. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın hak peygamber olduğunu ispattan ziyade onlara itiraf ettiriyor. Biliyorsunuz siz bunu diyor. Ama Yahudi tineti inkar. Hayır, bilmiyoruz. Onun hak nebi olduğunu bildiğiniz gibi ona yardım etmenin de bize bir görev olduğunu da biliyorsunuz. İkinci bilgi devreye girdi. Bir, Resulullah Aleyhisselam peygamberliği. İki, ona yardım etme görevi. Öyle bir şey bilmiyoruz biz. Yine inkar ediyorlar. Gördüğünüz gibi o ashabıyla beraber Uhud'a gitti. Biz de arkasından gidelim artık. Ama bugün cumartesi günüdür. Bugün hiçbir şeyle uğraşılmaz ki. Deyince açıklarını yakalamış oluyor. Hani bilmiyordunuz? bilsek ne yazar ki? Bugün cumartesi. Yahudi düşüncesi. Cumartesi diye bir şeyiniz kalmadı ki sizin. Ne demek şimdi bu ey muhayrık? İslam gelmiştir artık, İslam. Artık korkuyu aşıyor. Bir Müslüman gibi konuşuyorsun ey muharrik, dikkat et. Evet diyor. Ben bilerek böyle konuşuyorum. Ben Müslüman oldum. Ama nasıl olur? Senin gibi bilge, senin gibi alim bir adam nasıl Müslüman olur? Ben bilgeliğime, alimliğime bakarak Müslüman olmam gerektiğini anladım, Müslüman oldum. Sizi de Müslüman olmaya davet ediyorum. Senin gibi önde gelen bir Yahudi alimi nasıl Müslüman olur? İtirazlar, itirazlar, itirazlar. Ne garip insanlarsınız siz. Bir yandan önde gelen alim olduğumu söylüyorsunuz, diğer yandan davetime icabet etmiyorsunuz. Nasıl işte? Yahudilikten dönen alim de olmaz artık. Şimdi onların tineti bu. Abdullah bin Selam'da bunu görmüştük, sizlerle paylaşmıştım ben. İşte İslam'a girdikten sonra Yahudilerin karakterini ortaya koyma açısından Resulullah Aleyhisselam'dan bir şey istemişti. İşte ben bir kenara saklanayım, benim hakkımda gelenlere sor. Yahudi heyeti gelmiş. Soruyor Aleyhisselam, şöyle alim, böyle bilge, şöyle iyimiz, böyle iyi, en iyimizin oğlu, en iyi, en iyi, en iyi. Piyasaya çıkıp Müslüman olduğunu söyleyince şöyle cahil, böyle cahil, şöyle kötü, en kötümüz, en kötü. Yahudi bu. Şimdi burada da bunlar Yahudilikten dönen alim de olmaz artık. Yani reddediliyor. Artık yapacak bir şey yok. Öyleyse sizin dininiz size, benim dinim bana. Hazreti Muharrik evine geçiyor. Kılıcını kuşanıyor. Yanına alması gereken şeyleri alıyor. Savaşa gidiyor sonuçta yani. Akrabalar etrafını sarıyorlar. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Gitme. Sen Yahudisin. Hayır. Ben Müslümanım. Gideceğim ve gerekeni yapacağım diye. Ondan sonra da şöyle bakıyor. En yakınlarından en güvendiğini yanına çekiyor. Sadece onun duyacağı sesle değil, bütün herkesin duyacağı bir sesle ona vasiyette bulunuyor. Bu da çok ilginç. Nedir? Diyor ki, eğer ben bugün bu savaşta öldürülürsem, şehit olursam, bütün mallarım Resulullah'ın olacak. O, benim bu mallarım hakkında Allah'ın kendisine gösterdiği şekilde dilediğini yapacaktır. Bu benim vasiyetimdir. Ne kadar itiraz etse de yakınları, vasiyeti olduğunda ısrar ediyor. Böyle vasiyette bulunduktan sonra Resulullah ve ashabı ile birlikte müşriklere karşı savaşmak için Uhud'a gidiyor, savaşıyor ve orada şehit oluyor. Evet. Hazreti Muhayrik radıyallahu anh Uhud savaşında şehit olunca vasiyeti üzerine bıraktığı 7 hurma bahçesi, burada miktar veriliyor. 7 hurma bahçesi, çok büyük bir arazi bunlar, ayrı ayrı. Bir hayli zengin yani. Peygamberimiz aleyhisselam gidip teslim alıyor bunları. Ondan sonra da vakfediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece Resulullah'ın Medine'deki vakıfları genellikle Muhayrik'in mallarından. Peygamberimiz aleyhisselam onun hakkında ne güzel buyurmuş. Muhayrik Yahudilerin hayırlısıdır. Muhayrik Yahudilerin hayırlısıdır diyor. İşte sürgün esnasında kavminden birçok kişiyle daha rahat görüşüp konuşan Hazreti Safiye, muhayrik olayını da onun akrabası olan birinden öğrenmişti. Anlayamadığı ve anlamlandıramadığı bir şeyler yeşeriyordu artık gönlünde. Bir yandan sürülüyor, Müslümanlar sürüyor. Görüntü olarak zulüm ama diğer yandan ölümcül suç işlemişler, sadece sürülüyorlar. Hakikat olarak ihsan. İşte öfke besleyemiyor içinde Müslümanlara karşı, kin besleyemiyor. Öyle ki muhayrık hakkındaki sözünü babası duysa hiç acımadan kellesini bile alırdı kızının. Ne diyor biliyor musunuz? Muhayrık çok iyi bir şey yapmış anlaşılan. Evet, Hazreti Safiye, muhayrık çok iyi bir şey yapmış anlaşılan dediğinde muhayrık'ın akrabaları bile sert sert bakıyorlar. Hı? Bir de bunun babası duyarsa gör halini. O yüzden o da susmak zorunda kalıyor. Ama diğer taraftan işte henüz daha tamamıyla şehirden çıkmamışlar Medine'den. Efendim çok üzgün olsalar da, çok kötü durumda olsalar da çok neşeli görünmeye çalışıyorlar. Üzüntülerini belli etmemek için defler çalınıyor, çalgılar çalınıyor ve Medine çarşısından büyük bir gösteriyle efendim çıkıyorlar. Bu gösteri, yani nerede birkaç kişi varsa Müslüman hemen gösteri başlıyor kalabalık. Birkaç kere olduğu için ben de birkaç kere rivayet edeceğim bunu ister istemez. Bu nasipsiz Yahudilerden bir kısmı Hayber'e, bir kısmı da Şam'a doğru gidiyorlar. Hayber'e giden Yahudiler içerisinde efendim elbette ki en başta Huyey bin Ahtab, Sellam bin Ebil Hukayk, Kinane bin Rebi, daha birçokları var. Bunlar Hayber halkından yakınlarının, hısımlarının evlerine gidiyorlar. Hazreti Safiye de babası, amcaları ve diğer bazı Yahudi büyükleriyle beraber Hayber'e doğru gidiyor. Hayber onun yeni memleketi olacaktı artık. Şimdi mı acaba diyesim geliyor, mı acaba? Çünkü niye? Ama onun gözü de gönlü de Medine'de kalmıştı. Biraz erken bir cümle kullanayım izninizle kıymetli dinleyenlerim. Az erken cümle kullanayım. Nereden bilsin Safiye Sultan? Nereden bilsin? Kabilesi babasının ayartmasıyla ölümcü suç işliyor. Sürülüyor Medine'den. Ve sürgün olarak çıkıyorlar. Ne bilsin, ne bilsin diyorum bir daha bir daha. Yahudi liderinin Yahudi kızı sürgün olarak ailece Medine'den çıkıyorlar. Şu kadar zaman sonra Müslüman ve Resulullah'ın hanımı olarak Medine'ye dönecek. Nereden bilsin? İşte biz aceleci olmayacağız. Biz bize düşen görevi yapacağız. Haddimizi bileceğiz. Takdir Allah'ındır. Evet, Hayber'e gidelim bakalım biraz da. Hayber, Medine gibi biz bütünlük içinde bildiğimiz bir şehir gibi olmayıp çokça kalelerden meydana gelen bir kale şehirdi. Yani Medine işte bildiğimiz bir şehir yani. Etrafı belli yerleri, surlarla var, biraz şehir sur var ama çok fazla yok. Yani koca şehir. Ama Hayber öyle değil. Medine'ye göre çok büyük. Çok çok büyük. Ancak yani böyle tepeden bir yerden bakıldığında çokça kalenin bir araya geldiği en temelde üç bölgeye ayrılmış. Natat, Şık, Ketibe diye. Bu bölgeler içerisinde koca koca kaleler. Yani biraz benzeteyim, alakası yok peki ama iyi anlayalım diye söylüyorum. Hani etrafı duvarlarla çevrili bir site düşünelim. İçinde şu kadar apartmanlar, daireler var. İşte bu apartmanları kaleler düşünün. Etrafında kale duvarları düşünün. İşte Natat Kalesi, Şık Ketibe bölgesi kalesi. Yani hem bölge hem kale. Yani kale içinde kaleler. Dolayısıyla çok böyle üç bölgeye ayrılmış ve her bölgede kalelerden meydana gelmişti. Hayber kaleler diyarıydı yani. Az önce ifade ettiğimiz gibi Beni Nadir sürgünü ile Medine'den çıkarılan Yahudilerden bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e göç etmişlerdi. Hayber'e gelenler güzel karşılanmışlar efendim ve yerleşmişlerdi. Beni Nadir lideri olduğu halde diğer kabileler üzerinde etkisi olan Huyey bin Ahtab Hayber'e gelince yine liderliğini koruyor. Hayber liderlerinden de biri oluyor. Dolayısıyla Hayber liderlerinden biri olarak orada çok daha güçlü bir yapıya sahip olmasına rağmen durdurak bilmeyen hain Huyey sürekli yeni entrikalar peşindeydi. Tamam, güçse güç, kuvvetse kuvvet, askerse asker, kale ise kale, sursa sur. Yoku yok adamın ama doymuyor. Evet. Huyey bin Ahtab o hale gelmişti ki en yakınları bile yanına yanaşamıyorlardı artık. Öfkeli bağırıp çağırıyor, ortalığı ayağa kaldırıyordu. Niye? Hayber'de iyi karşılansa, liderlerden bir lider olsa, her türlü imkanı olsa da Medine'den sürüldüğünü hazmedemiyor. Yanlış yaptım demiyor. Hata ettim demiyor. Ve bağırıyor. Nasıl olur bu? Nasıl olur? İster istemez soruyorlar. Ne oldu ki yine ey Huyey? Boynunun vurulmasını istemiyorsan çekil git başımdan. Bütün sözü hep böyle. Boynunun vurulması, kellenin uçurulması. Biraz erkence söyleyeyim. Madem bugün ilk bir tane erkence bir örnek verdim, bunu da söyleyeyim. Hep böyle boyun vurmaktan bahsediyor, kelle uçurmaktan bahsediyor. İhanetinin bedelini boynu vurularak ödeyecek. Belki de Allah konuşturuyor. Boynunun vurulmasını istemiyorsan çekil git başımdan. Ben Müslüman mıyım ki boynumu vuracaksın diyor. O da Yahudi. Kardeşi yani. Ben Müslüman mıyım ki boynumu vuracaksın benim? Müslüman olsaydın çoktan uçurmuştum kelleni zaten. Bu kadar sert Müslümanlara karşı. Öyleyse niye kızıyorsun ki be birader? Niye kızıyorsun bu kadar? Sürüldük görmüyor musun? Sürüldüysek sürülür. Ne var yani? Dışarıda mıyız? Aç mıyız? Açıkta mıyız? Burada daha iyiyiz diyor. Senin hiç gururun yok mu ey Ebu Yasir? Hayber'e gelerek gururumuzu da, onurumuzu da, canımızı da kurtardık işte. Hayber ile bunun ne alakası var ki? Boynumuz mu vurulsaydı yani? Adam biliyor yani. İşledikleri suç, boyun vurulmak suç. Boynumuz mu vurulsaydı yani? Kimse bizim boynumuzu vuramaz. Oo. Allah'ın takdiri işte. Görürsün vuramazlar mı? Kimse bizim boynumuzu vuramaz. Yahudi o gün öyle, bugün de böyle. O yüzden bu kadar hava atıyor. Böyle deyince Yani çok net bir ifade kullanınca kimse bizim boynumuzu vuramaz diye. Ebu Yasfer diyor ki o zaman sakinleş artık biraz ey Hüyey, sakinleş. Tekrar kızıyor. Sen nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun anlayamıyorum ey Ebu Yasfer. Bazı şeyleri kabullensen sen de sakinleşirsin. Hayır, asla. Yenilgiyi de sürgünü de kabullenemiyorum ben. E ne yapacaksın peki? Ne yapacağımı hepiniz göreceksiniz. Ne yapacağımı hepiniz göreceksiniz. Babası ile amcasının bu konuşmalarını duyan Hazreti Safiye yine korkuyla ürperdi. Adı gibi emindi ki babası burada da rahat durmayacaktı. Hayber'e gelip yerleşip rahat bir nefes alacakları yerde bir an bile yerinde durmayan babası yüzünden sürekli gergin bir hayat yaşıyorlardı. Hüyey bin Ahtap sürekli yeni planlar yapıyor. İslam peygamberi başta olmak üzere İslam ve Müslümanlar aleyhinde yeni komplolar kurma peşindeydi. Bu hiç de bir iyi gidiş değildi. Bütün bölgelerini ve her bölgenin kalelerini ayrı ayrı gezip denetleyen Hüyey bin Ahtap, herkesi şaşkına sokan emirler de veriyordu. Bu aynı zamanda büyük bir savaşın habercisi oluyordu. Hayber, kale şehir olmaktan çıkmış, kaynayan fesat kazanı haline gelmişti. Hazreti Safiye'de her geçen gün daha da huzursuz eden gelişmelerin içinde yaşıyordu. Şimdi efendim, şu kadar bölüm bunu sizlerle paylaşıyoruz. Ben genellikle paylaştığım sahabi, hanım olsun, erkek olsun, İslam öncesi hayatını özet olarak geçerim. İslam kısmını genişçe veririm, az çok biliyorsunuz. Ama burada dikkat ettiyseniz, bakın 7. bölümdeyiz. Hala İslam'a giriş sahnesine gelmedim. Şimdi efendim, hepimiz şunu biliyoruz. Hepimiz, yani illaki üniversite okumaya gerek yok. Sosyal çevre olumlu ya da olumsuz kişi üzerine etkilidir. Etki eder. Olumlu da etki eder, olumsuz da. Yani olumsuz çevre olumsuz etki eder kişiye, olumlu çevre olumlu etki eder kişiye. Aynı zamanda çevre insanı şekillendirir, biçimlendirir. İşte Hazreti Safiye, yani bütün rivayetleri şöyle masaya yatırırsam efendim 14 yaş diyesim geliyor. Yuvarlak ifade kullanmak istiyorum. Yani 11-12'ye, belki 13'e kadar, o yüzden diyemiyorum. Evinin en sevimli varlığı olarak yetişiyor. Ancak Resulullah'ın Medine'ye gelmesiyle ki 12-13-15 arası yaşı, babasının takındığı tavır yüzünden gecesi gündüzü gergin. Sürekli gergin. Evde sürekli bağırışma var. Toplantı toplantı, komplo, dalavere, entrika, hile, yalan, suikast, dolan. Bunların içinde yetişiyor. Ve onca sıkıntıdan sonra sürülüyor kabilesi oda içinde. Geliyorlar Hayber'e, işte birazını gördük, daha göreceğiz. Birazını gördük, babası rahat durmuyor. Her şey elde ettiği halde İslam'ı bir kere söndürmek için durdurak yok. Çünkü Yahudi durmayacak. Müslüman kanı dökecek Yahudi. O gün de öyle, bugün de böyle. Müslüman kendi kitabıyla, kendi sünnetiyle peygamber etrafında kenetlenmediği sürece, sahabeyi örnek almadığı sürece daha çok böyle boş boş laflarla zamanı öldürürüz biz. Orada kardeşlerimiz şehit oluyor. Bugün. Yahudi aynı Yahudi. Zihniyet aynı zihniyet. Ondan merhamet bekleyemezsin. Çünkü Yahudi'ye göre Yahudi olmayanlar Yahudi'nin kölesidir. Bu da köleye ceza veriyor. E ne diyebilirsiniz? Güçlü olacağız. Yani kınamayla, bağırmayla, çağırmayla bir yere varamayız. Kınamayalım demiyoruz. Medyekler yapmayalım demiyoruz. Beyanatlara vermeyelim demiyoruz. Ama Resulullah Aleyhisselam bakın ne yapacak? Ne işte? İki tane kabileyi sürdü. Altını çiziyorum. Müslüman gücüyle Yahudi gücünü kıyasladığımızda Müslümanlar arasındaki bütünlük o kadar kuvvetli ki işte iki tane Yahudi kabilesini sürdü Medine'den Aleyhisselam. E şimdi dış güçlerin, düşmanların birleşip İslam üzerine saldırdığı her dönemde vakidir. Allah'ın kitabı diyor ki onları siz diyor birlik görürsünüz. Onlar birlik değiller diyor. Bunu Allah diyor. Onlar birlik değiller. Biz dik durursak, biz sağlam durursak onların birliği gibi görünen gerçek yüzleri ortaya çıkar. Şimdi az sonra yine göreceğiz ve ister istemez güncel yorumlara geçmek kaymak durumunda kalacağım ki aslında sevmediğim bir şey ama yani o yüzden duruyorum biraz bunun üzerinde. Yıllardır işte Filistin meselemizi görüyorsunuz, Kudüs'ümüzü görüyorsunuz, Gazze'mizi görüyorsunuz. Yani orada neler oluyor? Her gün kaç kişi ölüyor? Bir tane filan dinden, filan milletten biri ölse dünyaya kalkıyor veya bize öyle gösteriliyor. Bize öyle gösteriliyor. Kimsenin ayağa kalktığı yok. Aldanmayalım bu laflara. Bize öyle gösteriliyor. İki tane haberle, üç tane haberle sanki dünyaya kalktı. Yok. Hani bazen Türkiye'de bir şeyler oluyor, haberler yansıyor, Türkiye'ye ayağa kalktı. E siz dinliyorsunuz, size ayağa kalktınız mı? Yok. Abartıyorlar fazla. O yüzden düşmanı küçük görmeyeceğiz ama çok da büyütmeyeceğiz. Resulullah Aleyhisselam'ın asabı birlik içindeydi. Kaynakları Kur'an'dı. Hadislerle oynamıyorlardı. Birbiriyle uğraşmıyorlardı. İslam'ı bütünlük içinde yaşıyorlardı. Güçlüydüler. Şimdi Müslüman efendim hadisle uğraşıyor, tarikatla uğraşıyor, efendim mezheplerle uğraşıyor. Bunları reddediyor. Yani dolayısıyla gücü kuvveti sıfırlıyor. İşte Hazreti Safiye o kadar kötü bir ortamda yetişiyor ki yani çocukluğundan genç kızlığa geçiş döneminde ve genç kızlığı döneminde en çetin dönemde en çetin şeyleri yaşıyor. İleride Resulullah'ın hanım olarak Medine'ye geldiğinde ki çok genç gelecek onu o zaman yaşını söyleyeceğim. E bakacağız öyle bir hanımefendi duruşu var ki bir kibar, bir nasih, bir ince, rakik bir duruşu görürsünüz. Yani şu kadar sıkıntıyı çekmiş, psikolojisi bozulmuş, kimyası bozulmuş, sosyolojisi bozulmuş, karakteri bozulmuş, öfkeli, gergin, itici bir kız olarak durmuyor karşımızda. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani yaşadığımız bazı ortamlar bizi gerebilir. Ama biz bu gerginliği zikriyle, Kur'an'la gidereceğiz. Yani şeytanı sırtımıza bindirmeyeceğiz. Ayak altına alacağız. Bunlar ne güzel yaşamışlar. Her an sürekli bir işte görüyorsunuz. Ben bile yoruldum yani. 7. bölümdeyim. Sürekli entikadan bahsediyorum. Beyinde geliyor. Sanırım size geldim ben. Ama anlayalım. Burada bir bakın böyle konuşuyoruz. Sert şeyleri okuyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Safiye annemize sıra gelince yumuşama meydana geliyor. Onun çünkü duruşu yumuşak. Etkiliyor bizi yani. Ne kadar böyle öyle böyle bir şeyler desek de Safiye annemizin duruşu bizi etkiliyor. Yani artık hadiseyi iyi görüyor, gözlemliyor, değerlendiriyor. Babasının yaptıklarını görüyor. Nereye gidildiğini görüyor. Ve bu ortamda efendim ay çok bunaldım. Ay psikolojim bozuldu. Yok sosyolojim bozuldu. Yok strese girdim gibi bir ifadeyi göremiyoruz. Yaşadığımız yer dünya. Burası cennet değil. Dünyada sürekli bir olay, bir huzur, hep huzur gitmez. Bir hüzün, hep hüzün gitmez. Ya durağan bir şey yok yani. Aynı çizgi yok burada. İniş çıkışlar olur. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Ve Safiye annemiz o dönemin en ağır ortamında en dik durduğunu görüyoruz. Şimdi bakın yine bir gerginliğe gireceğiz. Ama bu gerginliği işlerken Safiye annemizin olaya bakışını gördüğümüzde bizim de gerginliğimizin imşadını hep beraber müşahede edecek, yaşayacağız. Efendim, İslam'ın yayılmasını ve Müslümanların çoğalmasını istemeyen şer güçler her dönemde bir başka yöntemle çıkmışlardır sahneye. Allah bilir tabii. Ama bu durum kıyamet gününe kadar da böyle gidecek gibi gözüküyor. Niye bu ifadeyi kullandık? Bütün engellemelere rağmen önce Mekke'de, sonra da Medine'de her geçen gün daha çok yayılma gösteren İslam, insanlığa verdiği o büyük kaliteyle sürekli gelişme kaydediyordu. Bir kelime yeni kullanıyorum, kalite kelimesi. Kalite, kalite. Her sahabi ayrı bir kalite. İslam hiçbir engel tanımıyor çünkü. Aşıyor hepsini. Ancak bu engelde bir ifade kullanmak durumundayım. Engel konusunda. Niye? Şimdi önüne ne kadar çetin, efendim, ne kadar çetin, ne kadar aşılmaz, ne kadar zor engeller konsa da her engeli büyük bir zaferle aşıyor İslam. Niye? Çünkü İslam engel tanımıyor. Şimdi kaynaklara bu cümle geçse, ki böyle aldım kaynaklardan, ben buna biraz daha cümle eklemek istiyorum. Aslında engel diyesim gelmiyor. Engel gibi şeyler diyesim geliyor. Engel aşılmayandır. Aşıyorsan engel değildir. Uğraşacaksın, aşacaksın. Engel gibi şeyler diyesim geliyor. Engel değil, engel gibi şeyler. İşte bugün de bizim de önümüze konar bu. Engel gibi şeyler. Biz onun engel değil de engel gibi şey olması için onu aşabilecek bir kalitede olmamız lazım. Hani şimdi diyelim koşuyoruz bir yere, işte bir çukura düştük. Efendim, oradan çıkacak bir antrenmanımız yoksa çukurdan çıkamayız. Ne bileyim, bir duvara tırmanacak bir antrenmanımız yoksa duvara tırmanamayız. Orada kalırız. Çukur bize engel, duvar bize engel, dere bize engel, kanal bize engel olur. İşte sahabe-i kiram bu eğitimi almışlar. Yani engel tanımamışlar. O yüzden İslam hiçbir engel tanımaz diye kaynaklara geçmiş. Evet. Bu büyük gelişmeyi durdurmak ve hatta tamamen yok etmek için Huyey bin Ahtap içlerinde olmak üzere Yahudi liderleri sürekli kafa kafaya veriyorlardı. Bunca görüşmelerden sonra aldıkları kararı uygulamak için hemen harekete geçiyorlar. Efendi, nedir bu hareket? Kendi aralarında güç birliği oluşturuyorlar önce, sonra da kendilerine destek olacak ya da fayda sağlayacak ittifaklar kurmaya başlıyorlar. Bu amaçla kullanacakları en büyük dış güçlerden ilki, birincisi münafıklar, ikincisi müşrikler. Şimdi münafıklar zaten ellerinde. Bu durumda Medine'deki her türlü entrikayı onlarla beraber çeviriyorlar. Öyleyse hain ittifakı daha da güçlendirmek ve bir an önce eyleme geçirmek için hiç zaman geçirmeden Mekke'ye yöneldiler efendim. Yahudi liderleri. Şimdi bütün bunları, çünkü toplantı ellerinde oluyor, kalelerinde oluyor, yakınlarda oluyor. Bunu hep görüp yaşıyor Safiye annemiz. Bu gelişmeler onu korkutuyor. Ancak yani bir yandan da Yahudi kızı Yahudi olduğu halde Yahudilerin bu yaptıkları karşısında içinde kendi kavmine karşı bütün güvenini sarsıyorlar. Diğer tarafta Müslümanlarla çok az da olsa İslam'ın geldiği dönem Medine'de onlarla beraber, fazla çünkü beraber olamadı, onların duruşları, hareketleri efendim Safiye annemizi annemize yeni bir ufuk kazandıracak. Şimdi efendim, asıl olan İslam'ın güzelliğini sadece konuşmak, dinlemek değil. Asıl olan bu güzelliği en güzel bir şekilde yaşamaktır. Biz güzelliği en güzel bir şekilde yaşadığımız zaman, yani rengarenk dikenler, güller devşirdiğimizde onun altındaki dikenleri unutmayacağız. Dünyada yaşıyoruz. Her gülün altında muhakkak diken vardır. İşte dengeyi biz böyle sağlayacağız. Bu denge sağlamaya sıra geliyor ama her zaman olduğu gibi yine zamanımın dolduğunu burada saatimden görüyorum. İnşallah bu dengeyi ve yapılan hareketleri, faaliyetleri Hazreti Safiye annemizin şahsında sizlerle paylaşmak üzere. Önümüzdeki hafta yeni programda buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.